İyi akşamlar kardeşler ve arkadaşlar. Bugün 23 Mart 2020 senesi. Bulgaristan'dan Silivri, yani Plovdiv kasabasından selamlar, sevgiler. Umarım iyisiniz. Evde mahpus iken daha patlamadınız ve sanırım beraber Allah'ın sözünde birkaç faydalı dakikalar geçiririz. Biraz heyecanlıyım. Böyle canlı yayın şimdiye kadar hiç yapmadım. Seviyorum kimi konuşursam o kişilerin gözlerine bakayım ama neyse virüs varmış. O yüzden bu elektronik metotlarla idare ediyoruz. Herkesin yaptığı gibi ben de birkaç söz söyleyeceğim virüs hakkında. Onsuz olmaz ya. Şimdi bu virüs hakkında neler konuşabiliriz? Herkes konuşuyor, herkes kendi fikrini ortaya atıyor ama gerçek bir şey söylemek gerekirse ben bu konuda gittikçe daha fazla heyecanlanıyorum. Yani heyecanlanıyorum derken içinde daha büyük bir sıkıntı oluşuyor. Nasıl? Biz kendi hayatımızda çok büyük tarihlerin şahitleri olduk. Daha büyükler, daha yaşlılar hatırlıyor ki 1989 senesinde o zaman 9. ayın 9. gününde hani Berlin duvarı yıkıldı. Hani dediler hiç yıkılmayacak. Hep devam edecek. 2001 senesinde 11 Septemberi New York'ta, Washington'da büyük atentatlar oldu ve komünizmin yıkılışından sonra gördük işte İslam terör varmış ve bütün Avrupa onun pençesinde, onun korkusundan hani heyecan perişan olacaktı diye bir korku vardı. Ve Müslüman terör bütün dünyayı sardı ve terörle mücadele etmek, teröre karşı savaşmak ve 19 sene bununla uğraştık ve şimdi 13 Mart 2020 Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi, yani bütün dünyada geçen bir epidemi ilan etmiş. Tarihte bir ilk, hiç böyle olmamış ve biz şimdi üçüncü bir çağın içinde bulunuyoruz. Yeni bir çağın içinde bulunuyoruz. Aslında korkmamız gereken nedir? Asıl tehlike nedir? Amerikan Prezident Roosevelt İkinci Dünya Savaşı'ndan önce büyük bir dünya ekonomik krizi vardı. Nasıl şimdi bekleniyor? Ve o krizin karşısında bu Prezident Roosevelt seçilirken şöyle bir slogan, şöyle bir laf ortaya attı. We have nothing to fear but fear itself. Yani tek bir şeyden korkmalıyız, o da korkunun kendisidir. Korkunun kendisinden korkalım, başka bir şeyden değil. Ve şu anki durum da bence aynısıdır. Ben herkesi uyarmak istiyorum. Virüsten korkmayın. Virüsten korkulacak bir şey yok. Virüs sizi öldürmeyecek ama korku ve panika sizi öldürebilir. Hükümetin işi panika yaratmaktır zaten. Sizi virüsten korumak değil. Bu fikri atın kafanızdan. Gerçekten öyle bir durum vardı. Sabahtan akşama kadar kişiler haberleri dinlerken hani gerçekten gün güne öyle bir panika, öyle bir stres, öyle bir korku içinde yaşıyorlar ki ve o gerçekten ölüm getirebilir. Cumartesi akşam pazarca yakın bir köydeydim ve orada birinci korona ölüsü oldu. Birinci kişi koronadan öldü. Ama nasıl diyeceksiniz ama haberlerde bir şey işitmedik. Doğru. Çünkü o kişi, ölen kişi virüsten ölmedi ama korkudan öldü. Korkudan öldü. Emekli bir öğretmeniydi. Eskiden onun öğrencisi olan iki kardeşimiz cenazeye gitmiş ve ölen kızına sormuşlar, anam neden öldü acaba? O da hiç beklemeden demiş, koronadan. Nasıl? Bir virüsten bütün gün sabahtan akşama kadar evi kapamış, televizyona bakmış, gittikçe daha fazla panika yapmış ve kanı yükselmiş ve en sonunda felç, yani insult yapmış ve öyle ölmüş. Hepimizin başına gelebilir eğer biz kafamızı değiştirmesek. Nasıl korkudan korunacağım diyeceksin. Nasıl korkudan korunacağım? Nasıl panikaya engel olacağım? Tek bir çağrı var, tek bir yol var. Televizyonu kapat. Televizyonu kapat. Demiyorum azaltır, kapat. Tamamen kapat. Çünkü devletin propagandası senin kafasında, senin kafanda gezerken bu stresi, bu korkuyu yarattı. Hükümet bizi istediği yere getirdi. Herkes kendi kafesinde, korku ve panika içinde, insanlardan beraberlikten korkuyoruz artık. Cezalardan korkuyoruz. Ve sabah akşam tek bir şey yapıyoruz, devletin propagandasına kapılıyoruz. Hiç düşünmeden, hiç araştırmadan inanıyoruz, yutuyoruz bunu. Ve bu duruma bir son verelim. Korkuyu yenelim. Televizyonu hayır, kapat. İnternette de bu şeyle çıktı mı, virüs haberleri, bakma, kapat. Ve bu sloganı herkese anlat. Bütün kardeşler hani bunu yapsınlar, televizyonu kapatsınlar. İkinci bir mesele. Hatırlıyor musun? Daha bir ay önce, üç hafta önce nasıl dedi? Önemli konular ne kadar da çabuk değişti. İki hafta önceye kadar kapında ne vardı? Düğünler, eğlence, mallar, evler, daha fazla alalım, daha güzel yaşayalım. Ne oldu şimdi? Ne hesaplar yapıyorsun kafada şimdi? Acaba yarına ekmek olacak mı? Haftaya dükkanlar açık olacak mı? Bir ay sonra işim olacak mı, yoksa firman iflas mı edecek, işsiz mi kalacak? Değil mi? Yavaş yavaş öğreniyoruz dua etmeyi. Rab bugün gündelik ekmeğimizi bize ver. Yarın için fesfese yapmayın, kaygı çekmeyin. Bu ayetler artık bir anlam kazanıyor hayatımızda. Dakikada öğreniyoruz Matta 10:28'i. Korkmayın onlardan, hani kuvvetleri var, bedeni öldürsünler ama canınızı alamazlar. Hayır, siz ondan korkun. Hani kuvveti var, hem canı hem bedeni cennetinde yok etsin. Her nereye gidersem tek bir dua işiteceğim. Rab bizi virustan koru. Ama kendi sözünde Rab bize başka bir akıl veriyor. Sen virustan mı korkuyorsun? Demek sen daha hiçbir şey anlamadın. Virustan korkma, benden kork. Belki bütün hastalıklardan, bütün virüslerden kaçacağım, kurtulacağım. Bu yeryüzünde rahat yaşayacağım. Ayrılığın iyiydi ve çok rahat yaşadın. Hiçbir eksiğin yoktu. Üstelik sandın ki bu bereket yemiş, Allah seni bereketlermiş diye düşündün. Sandın, ben seni bereketlemişim diyor Rab. Ama bir gün benim karşıma çıkacağım. O zaman sorgu olacak, yargı olacak, davalama olacak. Sen ona hazır mısın? Senin hayatın sırada mı? Daha doğrusu senin imanlı hayatın sırada mı? İşte bugün daha fazla o soruyla uğraşmak istiyoruz. Daha fazla soruyoruz Allah'ın krallığına girmek için ne yapmalıyım? Bu akşam daha fazla İncil'in temel konuları hakkında konuşmak istiyorum. Bu akşam özellikle iyi haberi yeni duyanlar için ya da İncil'i o kadar bilmeyenler için konuşmak istiyorum. İki gün sonra, yani çarşamba akşamı, nasıl diyeyim, sırada, Midweek, Wednesday, Merkezi akşamı gene açıklama, yani vahiy kitabındaki serimize devam etmek istiyoruz. Ve beşinci mühürü açacağız. Eğer şimdiye kadar korkmamışsan oraya okumaya, sana garanti veriyorum bu sefer kesin korkacaksın. Yeter artık bu pamuk şekeri imanlıları. Yeter artık bu dünya için yaşayan imanlılar. Yeter artık İsa'yı bir Noel Baba yerine koyan imanlılar. Yeterin artık. Sanıyorum hepimiz artık anlıyoruz. Rab dünyamızın tarihini öyle bir duruma getiriyor ki ya kara ya beyaz diyecek. Ya içerideyim ya dışarıda. Kapının ortasında durmak biraz dünya, biraz Mesih olmayacak artık. Ya kuzunun mühürünü alacaksın ya da canavarın mühürünü alacaksın. Ya tamamen Mesih'in öğrencisi olacaksın ya da şeytanın kölesi olacaksın. Ilık imanla hayatın sonu geldi. Var mısın, yok musun? İşte bunu sormak istiyorum. İmanlıların çoğu tumbağında, yüreğinde derin bir korku hissediyorlar. Bu korku virüs korkusu değil. Hissediyoruz ki dünya değişiyor. Temeller sarsılıyor. Hayatımızın bir asır çökmek üzere böyle devam edemeyiz. Ve bu durumda çok kişi ruhsal konular için çok daha fazla açık oluyor. Artık herkes soruyor. Allah nerede? Yol nerede? Nasıl ona ulaşacağım? Bir YouTube tipi gördüm. Mekke'de, Suudi Arabistan'ın yani Müslümanların başkenti Mekke içinde bu Kabe var ya, hani Kabe'nin içi bomboş. İnsanlar o virüs korkusundan oradaki kara taşı artık dolanmıyorlar, etrafına dolanmıyorlar. Bir insan yok. Ve çok Müslümanlar şimdi soruyorlar, acaba bu ahiretin bir nişanı olabilir mi? Artık dünyanın sonu geldi mi? Ve bu soru ortaya çıkınca neden hatırlıyoruz? Aa ya, bir Allah vardı. Bütün unuttum onu. Ve şimdi ne yapacağım kendim? Kişilerin kafalarında tek bir cevap var. Din, religya. Bu İnsanın normal bir tepkisi. Allah böyle diyor, din. Hatırlıyorum, benim bir çetkem, yani halamın kızı, onlar ailece Katolik olarak büyüdü. Yani sanki Hristiyan dünyasında ama bütün hayat Allah'tan uzak. Yemek, içmek, gezmek, tozmak. Ama anası geçinince birdenbire Allah aklına getirdi. Aa, var bir Allah. Ve nereden bulduysa eski bir ilahi kitabı çıkardı bir hangi bir dolaptan. Ve evin içinde ileri geri dolaşınca başladı ilahi okuma. Nereden bu tepki? Nasıl bir logika, nasıl bir bağlantı var burada? Ama bu söz aslında çok yerinde. Religion diyoruz, religa, buradaysa yani religion, din. Bu aslında bir Latince söz. Ve anlamı, religia, anlamı demek yeniden bağlanmak. Yeniden bağlanmak. Demek bir kopukluk var. Ki onu yeniden düzeltiliyorsun. Gençler böyle belki hatırlamıyor ama eskiden telefonlar böyle yani duvara bağlıydı bir kabloyla. Ve iki telefonun arasında kablo koptu mu konuşamıyorsun. O zaman araştırıyorsun defekt nerede, defekt bozuk kopuk yer nerede. Buluyorsun onu ve yeniden bağlıyorsun onları. O zaman konuşmak gene oluyor. İşte herkesin yüreğinde, herkesin yüreğinin en derinliklerinde sanki öyle bir duygular, ben Allah'tan kopukum, Allah'tan kopmuşum. Biz yabancıyız. Aramızda bir problem var. Ama onu nasıl düzeltireceğim bu problemi? Kopukluk nerede ve nasıl bağlayacağım? Ve liga, yeniden bağlamak. İşte bugün İncil'e kulak vereceğiz bu konuda. İncil'e kulak vereceğiz, o bizi konuşsun. Allah'ın krallığına dönmek, onlara yeniden bağlamak nasıl oluyor? İki İsa bize kendi fikirlerini paylaştı. Allah'ın sözüne okuyoruz İncil'e. Ve açıyoruz Yuhanna bölümü, Yuhanna parçasını, Yuhanna İncil'i. Üçüncü bölümü ve oradaki 15 ayetler, ilk 15 ayetleri okumak istiyoruz birlikte. Ve onları okuduğumuz zaman bize büyük bir cevap veriliyor. Yeniden bağlanmak, Allah'la yeniden bağlanmak, kurtulmak, Allah'ın krallığına girmek nasıl oluyor? Okuyoruz birlikte. Bakın şöyle bir ayet, birinci ayette şöyle yazıyor. Ferisilerden bir adam vardı, adı Nikodimus'uydu. O Yahudilerin güdücülerinden biriydi. Ferisi, bu sözü anlamıyoruz belki. Ama Ferisiler o zamanın en büyük din adamlarıydı. Sonra İsa'nın öğrencisi olacak olan Pavlus da o en başta bir Ferisi idi. Ve o Ferisiler hakkında yazıyor ki, ve kendisi hakkında Allah kanununa bakarsan ben kusursuz bir kişiydim. Allah'ın kanununu kusursuz bir biçimde yerine getirdim diyor. Ben öyle değil. Ve sadece Pavlus değil, bütün Ferisiler öyle kişileriydi. Evet, aslında bütün dinlerin, yani Müslümanlık olsun, Yahudilik olsun, Hinduizm, Budizm, ne din olursa olsun, ne din olursa olsun yeryüzünde, bütün dinlerin özü, religyanın özü budur, Allah kanunu. Demek Allah'ın bir standardı var. Ve o kesin bir standarttır, bir kanundur. Yani Allah bir standart koymuş insanlara. Onu yerine getirdin mi? Okey. Yerine getirmedin mi? Aranızda bir problem var. Ve bu standart kesin. Okudum ki bir vakit İngiltere'de, Londra'daki polisler için bir şart vardı. Yani polis örgütüne girmek için en azından 1.85 santimetre olmalısın. Yani bu minimum 1.85. Onun altında kaldın mı polise giremiyorsun, standart boyudu. Tamam mı? Ha 1.70 için, ha da 1.82. Ha 15 santimetre eksik, ha 3 santimetre eksik, fark etmez. O standarta uymadın mı giremeyecek. Allah'ın kanunu da öyle bir şey. Biz o standarda az da olsa, çok da olsa altında kaldık mı? Yok. Religya yok, yeniden bağlanmak yok. Allah dediyse yalan söylemeyeceksin. Ama biraz yalan olur mu? Beyaz yalan? Hayır. Olamaz. Giremeyeceksin. Çalmayacaksın. Ama devletten hak etmediğim biraz pomoş, biraz yardım almak hırsızlık değil. Ama biraz kaçak sigara getirmek İstanbul'dan kaçakçılık değil ya. Aldanıyorsun arkadaş. Aldanıyorsun. Böyle düşünmekle, böyle yaşamakla giremeyeceksin. Kanun bu. Standart bu. İşte Nikodemus öyle bir kişiydi. Yani öyle haram işlerden çok uzak. Böyle haram işleri asla yapmaz. Onun ahlak yani moral nivosu başka insanların çok üstündeydi. Kusursuz bir kişiydi. Kusursuz bir kişi. Yani kesinlikle en ufak bir yalan söylemez, en ufak bir hırsızlık yapmaz. Öyle kişileriydi. Yani gerçekten bu feliseler kendilerini günahtan ve yanlış hareketlerden o kadar aşırı yani uzak tutardılar. İsrail'de o zaman feliseler hakkında bir daha bir lakap çıktı. Buruklar. Buruklar. Ne demek bu? Buruklar. Dediler ki ben bir kadına yanlış bir gözden bakmayacağım. Yüreğimi koruyacağım. Ona şefret denmeyeceğim diye. Ve kadınlara yanlış bakmamak için hep yere bakardılar. Aşağı bakardılar. Yürüyerek bile aşağı bakardılar. Sokakta bir kadına böyle yanlış bir biçimde bakmasınlar. Ve böyle tabii gözleri aşağıda gezerken hep bir yere çarpardılar. Bir dereye, bir evin duvarına hep çarpardılar. Ve onun için kafalarında buruklar çıkıyordu. Buruklar diye bir daha kazandılar. Neyse. Demek Nikodemus öyle bir kişiydi. Yani bütün İsrail'de, belki bütün dünyada en büyük dindar adam. En büyük, hani bizim kafamıza göre Allah'a en yakın bir kişi. Devam ediyoruz okumaya. Bu Nikodemus şimdi ne yaptı? Geceleyin bu Nikodemus İsa'ya geldi ve şöyle dedi. Ey muallim, biliyoruz sen Allah'tan gelen bir muallimsin. Çünkü eğer Allah onunla biriktirdiyse hiç kimse senin işlediğin bu mucizeleri işleyemez. Nasıl bir partinin adamı saklıdan başka bir partinin şeflerine gidip onları kazanmak için konuşma yaparsa işte Nikodemus da aynı biçimde İsa'ya yaklaştı. Geceleyin saklıdan kimse görmesin. İsa'yı Ferisiler için kazanmak istiyor şimdi. Tamam mı? İsa sen çok popülersin, çok güçlüsün, halk seni sesliyor. Sen bizim partimize katıl da beraber büyük işler yapacağız. Yani belki bizim partimizin de başbakanı olabilirsin ama bak beraber çalıştık mı bu halkı kazanacağız. Ve İsa'ya çok büyük iltifat yapıyor. Yani İsa'nın ağzına bal sürüyor. Sen çok büyük bir Allah adamısın. Kutsal bir kişisin. Peygambersin. Peygambersin. Ya işte İsa, çok kişi İsa'ya öyle yaklaşıyorlar. İsa çok güzel, İsa çok hızlı, İsa çok önemli demem mi? Aslında bugünlerde her bir din İsa'yı kendi dininin bir parçasına yapmak istiyor. Hinduistler bile, yani herkes İsa'yı, İsa'nın kişiliğini, İsa'nın yaptığı işleri beğenip de o bizim tarafımızda olsun. Herkes bir Nikodemus gibi, herkes İsa'yı kazanmak istiyor. Herkes İsa hakkında güzel şeyler söylüyor. Yani komünistlerin zamanında bile İsa'yı bir devrimci, bir revolüsyoner yaptılar onu. Yeter ki İsa komünist olsun, bizim partimizi girsin yani. Aynısını da Müslümanlıkta görüyoruz. Müslümanlara baktığımız zaman Kur'an'da da görüyoruz. İsa'nın kişiliği, İsa'nın tabiatı, İsa'nın görevi Muhammed'inkinden kat kat üstün. Çok ilginç, çarpıcı bir şey değil mi? Muhammed sözde, Müslümanların anlayışına göre konuşuyorum. Son peygamber, en büyük peygamberin müfreymiş bilmem ne. Ama Kur'an'a baktığımız zaman öyle bir şey görmüyoruz. Hayır. İsa'nın her bir tarafı Muhammed'den üstün. İlginç bir şey. Tek tek biraz gözden geçelim bunu. Başlayalım onun analarından. İsa'nın anası ve Muhammed'in anası. İsa'nın anası Meryem. Yani Kur'an'da akla adınca anılan tek kadındır. Yani öbür kadınların adları bile geçmiyor. Sadece İsa'nın anısı Meryem. Ve onun anında hatta bir sure var, 19. sure, Meryem suresi. O kutlu ve temiz bir kadındır. Yani övülen, şerefli, bütün kadınlardan daha üstün bir kadındır. Mesela şöyle yazıyor, 3. sure, Ali İmran suresindeki 2. ayette yazıyor ki, melekler şöyle demişti, Meryem Allah seni seçip arındırdı. Seni tüm kadınların üzerine seçti. Güzel. Onun karşısında Muhammed'in anasına bakarsanız, Emine adına, Emine Muhammed'in anası. Hadislerden şöyle bir şey okuyoruz. Muhammed bir gün ve mezarlıkta ağlarmış. Ona sormuşlar, neden ağlıyorsun? Ve dedi ki Muhammed, Allah bana açıkladı ki anam ateşin içinde ve de babam. Muhammed onun günahları için, kendi anasının günahlarının af edilmesi için dua etmek istemiş ama Allah ona izin vermemiş. Onu okuyoruz Sahih-i Müslim hani hadis kitabında 2130. hadiste. Biliyor musun? Muhammed'in anası ve babası ikisi cennet ateşinde kıvranıyor. Muhammed anası ve babası için sıkılıyor ve Allah izin vermiyor. Dua etsin oradan çıksınlar. Muhammed sıradan bir bebek gibi dünyaya geldi. Ama İsa bir bakire olan anadan doğmuş. Neden? Kimse, yani tamam öyle bir nasal gibi okuyorlar ama kimse durup sormuyor. Neden? Neden Allah İsa'yı o kadar özel bir biçimde dünyaya getirsin ki hiç ona benzer bir insan olmadı. Başka bir kişi bakireden doğmadı. İsa tamamen günahsız doğdu ve hayat boyunca da hiç günah işlemedi. Bunu gene İncil söylemiyor. Yani Müslüman kitaplar bunu söylüyor. Sahih Buhari, hadis 4641. Şöyle yazıyor. Doğarken şeytan Adem oğullarının hepsini dokunuyor. Onun için doğarken bebekler yüksek sesten bağırıyorlar. Çünkü şeytan onlara dokunuyor. Fakat İsa ve anasında öyle olmadı. Görüyor musunuz? Ne diyor? Demek İsa günahsız doğdu. Bu geliyor. Günahsız da yaşadı. Muhammed ise her bir insan gibi zayıf ve günaha eğilimli olarak doğdu. Ve hem sözde peygamber olmadan önce hem de peygamber olduktan sonra günah işledi. Kur'an'da açıkça bunu yazıyor. Fetih suresinde 48. sure ayet 1 diyor ki ey Muhammed, Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Demek geçmiş peygamber olmadan önce ve gelecek peygamber olduktan sonra günahlarını bağışlar. Çok büyük bir kontrast. Bir tarafta hiç günah işlemeyen, günahsız doğan, yani tertemiz bir hayat yaşayan İsa, durmadan günah işleyen Muhammed ve bağışlanmaya ihtiyaç duyan bir Muhammed. Sonra İsa sayısız mucize yaptı. Körlerin gözlerini açtı. Hastaları iyileştirdi. Bir sözle fırtınaları durdurdu. Hatta ölüleri bile diriltirdi. Kur'an'da bile ona yazıyor. Öyle bir olay var ki yani İncil'de bile geçmiyor. Çocukken İsa çamurdan kuş figürlerini yapmış. Sonra onlara üflemiş, soluk vermiş. Bu kuşlar da canlanıp uçmuşlar. Bir düşünün bunu, ne demek? Yaşam soluğu kimden geliyor? Cansız şeylere hayat verebilen kimdir? Elbette Allah'ın kendisi ve başka birisi değil. Onun karşısında Muhammed hiçbir mucize istemedi. Kendi halkı ondan mucize isterken şöyle cevap verdi Muhammed. Kur'an Yunus suresi 10. sure ayet 20. Saklı şeyleri bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyin. Doğrusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bekliyor. Allah ona bir mucize versin. Yapamıyor. Halk defalarca ısrar etti. Bütün peygamber, bütün önceki peygamberler bir mucize gösterdiler. Sen diyorsun peygamberim o zaman. Sen de yap bir tane bağırın görelim. Ve Muhammed'in cevabı ben de sizin gibi, sizinle birlikte bekliyorum. İsa öldükten sonra mezardan dirildi. Ve geldiği yere, yani Allah'ın katına döndü. Orada bizim için şefaat ediyor şu anda. Ve gün gelecek, tekrar gittiği yerden dünyaya gelecek. Bizi alacak ve bütün insanları yargılayacak. Mahkeme olacak, davulama olacak. Ve işin ilginç tarafı, İslamiyet'te bile insan tekrar geleceğine inanıyorlar. Onlar da biliyor, insanlığın yargısı onun elinden olacak. Şimdi, sanki İncil'in en önemli şeyleri, İsa hakkındaki en önemli şeyler Kur'an'da da geçiyor. Ama tam ortada büyük bir delik var. Büyük bir eksiklik var. İki şey yazmıyor. İki şey Kur'an onu inkar ediyor. Ve işte burada görüyoruz şeytanın işi. Çünkü en önemli hakikatler onlar da İsa Mesih'in hasta ölmesi ve üçüncü gün mezardan dirilmesi. Onlar eksik. Onlar yok Kur'an'da. İsa'yı göklere kadar yükseltiriyor ama orada makasdan sanki iki büyük olayı ortadan kesiyor ve olan önemine şimdi bakmak istiyoruz. Bakın Dönüyoruz Yuhanna İncil'in 3. bölümüne. Nikodemus İsa'ya çok güzel ağzına bal sürmüş tamamı. Ama bakalım İsa bu güzel süslü böyle laflara, ağzına sürülmüş ballı sözlere nasıl bir cevap verecek şimdi. Evet. Nikodemus dedi ki, sen Allah'tan gelen bir muallimsin, yoksa kimse sen kadar büyük mucizeleri yapamaz. İsa ne diyor? Sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bir kişi yeniden doğmadığını Allah'ın krallığını göremeyecek. Büyük şok. Yani İsa ne diyor? Sen beni kandıramazsan bu politik laflarla. Ben gelmedim sizin partinizi katılıp da popüler olayım, politik güç kazanayım. Hayır. Ben geldim doğru şeyleri söylemeye. Sana da bir haberim var Nikodemus. Sana da bir lafım var. Sen kendini çok büyük Allah adamı sanıyorsun. Hayır. Sen lazım küçük bebek gibi olasın. O zaman belki Allah'ın krallığına gireceksin. Nikodemus ona dedi, bir kişi yaşlıyken nasıl yeniden doğabilir ki? Bir daha anasının rahmine gidip doğsun mu? Belli ki Nikodemus gücendi İsa'nın laflarına, gücendi. Sanki eğlenceli bir tonuyla, bir ses tonuyla konuşuyor. Nasıl? Ben 80 yaşındayım. Nasıl yeniden doğacağım İsa? Sen benimle eğleniyor musun ha? Ne demek bu? Bana mı bu laf yaptın? Yeniden doğmalıyım. Bakalım bu söz, yeniden doğmak, bu söz nasıl anlaşılabilir? Yeniden doğmak. Halkın ağzında, halkın konuşmasında yeniden doğdun, ne zaman işitiyorsun bunu? Büyük bir tehlike atlattıktan sonra ya da ağır bir ameliyattan sonra, değil mi? Mesela adam işte böbreklerden hasta, gittikçe kuruyor, gittikçe yani sanki ölümü gidiyor. Ondan sonra bekliyor ona bir böbrek nakliyatı, transplantasyon yapsın. Buluyorlar bir döner, yeni bir böbrek takıyorlar. Adam, of yeniden doğdu. Büyük bir tehlikeden, büyük bir zorluktan geçti. Bu bir. İkinci bir şey, tam İsa'nın yaşadığı çağda, senin ilk yüzyılda, Romalı İmparatorluğunda sadece Hristiyanlık değil, birçok başka dinlerde türümeye başladı. Ve bunların birisi Mitras dini, Mitras. Mitras özellikle doğudan, İran tarafından gelen, o da çok popüler olan bir din, bir inanç sistemi. Ayrıntılarına girmem ama onların içinde de bir yeniden doğmak ritüeli vardı, bir seremoni vardı, tamam mı? Bu nasıl oluyordu? Bu Mitras'a kendini adayan kişiler bir çeşit vaftiz oluyor ama bambaşka. Yani büyük bir çukur kazıldılar ve adam da bu çukurun içinde körü çıplak yatıyor. Ondan sonra bu çukurun üstünde demeler sağlam bir zgara yapıyorlar. Ve ondan sonra bir boğayı, kocaman bir öküzü kesiyorlar, kurban ediyorlar bu zgaranın üstünde. Ve oradan akan kanlar direkt bu çukurda yatan kişinin üzerine geliyor. Düşünebiliyor musun? Yani bir insan vücudunda 5 litre kan varsa, bir öküste 50-60 litre kan var. Belki daha fazla. Bütün bu kanlar, 50 litre kan senin üzerine gelsin. Ondan sonra çıkıyorsun, bu kadar büyük bir korkunçluktan geçtikten sonra diyorsun, ben yeniden doğdum. Ama başka yeniden doğmak var. Mesela bugüne kadar masonlar, duydunuz mu? Masonlar. İşte o aslında ateist bir örgüt, bütün dünyada en okumuş, en zengin, en güçlü kişileri kazanmaya bakıyor. Senin benim gibi insanlarla uğraşmıyorlar. Yani en azından bir doktor, bir avukat olacaksın da oraya girmek için. Şimdi bu masonların, belki onların hakkında birçok şeyler duydunuz ve onların dereceleri var. Birden 33'e kadar. Ve bu basamakları yükselince, yani seneden seneye birer basamak yukarı biniyorsun. Bu masonların da bir serimal bir ritüeli var. Tabii onlar hepsi gizli ama ondan o örgütten kaçanlar bunu anlatıyor. Ve üçüncü ritüel şudur. O da yeniden doğmak ritüeli diyorlar. Onların toplantı yerlerinde kısa anlatıyorum. Yani bütün camları kapatıyorlar. Kapkara yapıyorlar. Hiçbir ışık olmasın. Karanlık içinde. Ondan sonra kişi ayakta duruyor. Sadece bir mum var arkada. bir kişi ayakta duruyor. Geliyor böyle acayip bir iskelet biçimde giyinmiş bir kişi ve sembolik bir çekiçten yani yeniden doğacak kişinin kafasına vuruyor ve sanki ritüel olarak onu öldürüyorlar. Ondan sonra onu bir tabutun içine yerleştiriyorlar ve zaman sonra tamamen onun bir takım duaları, ritüeli dualar var. Ondan sonra onu bu tabuttan çıkarıyorlar, camlar açıyor, ışık geliyor, adam yeniden doğmuş. İşte bu masonların yeniden doğuş. Ama tabii ki İsa'nın zamanında en önemli yeniden doğmak meselesi bambaşkaydı. İsa'dan 300 sene önce Yahudiler bütün dünyaya yayılmaya başladı. İngiltere'den Hindistan'a kadar Yahudiler vardı artık. Roma İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu dışında bile her yerde Yahudiler sinagoglar, yani havralar kurmaya başladı. Böylelikle gerçek Yahve inancı, eski antlaşmanın yazıları bütün dünyaya yayılmaya başladı. Çok kişiyi gerçekten bir çekicilik hissetti. Yani ben İsrail'in tanrısını tapmak istedim, bu putperestlikten bıktım dediler. Ve o yüzden çok kişi yani Yahudiliği kabul etmek istedi. Ama Yahudiliği kabul etmek için de bir takım ritüeller, adetler vardı. Tamam, kişi kurban kesecek, saçını tıraş edecek, erkek ise sünnet olacak ve herkese, erkek kadın ortak bir ritüel vardı. O da vaftiz. Vaftiz. Biz sanmayalım vaftiz İsa'dan başladı ya da Yahya'dan başladı. Vaftiz daha önce başladı. Eski antlaşmada hiç geçmiyor. Malakiye kadar hiçbir şey yok. Matta'ya açınca Yahya ortaya çıktı. İsrail halkını vaftiz etti. Peki ortada ne oldu? Dediğim gibi bir kişi Yahudiliği kabul etmek için vaftiz ritüelinden geçiyordu. Okey, herkes bunu biliyordu. Yani kim vaftiz olmalı? İşte onlar, Yahudi olmayanlar. Hani köpekler, yani o kadar aşağı görürler milletleri. İşte kafir, gavurlar. Onlar vaftiz olmalı. Biz, bizim için değil. Bizim dedemiz İbrahim. Değil mi? Biz İbrahim soyundanız. Onun için bize lazım değil. Ama sonra ne oluyor? Yahya çıkıyor ortaya ve büyük bir şok olarak diyor ki siz vaftiz olacaksınız. Ne demek bu? Demek oluyor ki siz sanmayın yani Allah halkındansınız. Yani doğduğunuzdan itibaren Allah halkından kendinizi saymayın. Kesinlikle öyle değil. Hayır. Allah'ın halkından sayılabilmek için kendinizi bir kafir sayarsınız. Aslında İsrailliyken İsrailli olmayan biri gibi sayıyorsunuz kendi kendinizi. Ancak böyle hani vaftiz olmakla Allah'ın krallığına gireceksiniz. Ve tabii ki İsa yaşadan sonra İsa bu adeti devam etti. İsa kendi öğrencilerine buyurdu böyle yapsınlar. Şimdi sanıyorum İsa Nikodemus'a bu laf yaparken Nikodemus'un kafasında da böyle şeyler geçiyor. Çünkü diyelim bir Grek olsun, bir İtalyan olsun, bir İranlı olsun gelip de şimdi ben Yahudi olacağım, vaftiz olacağım dediği zaman abi, olduktan sonra onu vaftiz edenler derdi ki sen şimdi yeniden doğdun, bambaşka bir kişisin. Bütün bu putperestlik, bütün bu eski tanrılar, bu iğrenç inançlar hepsi senden çıktı ve tertemiz bir bebek gibi suyun içinden yeniden doğdun. Şimdi büyük şok, İsa bu lafı yapıyor Nikodemus'a. Değil, oradan buradan da işte kopuk bir hayat süren Allahsız bir kişi Nikodemus'a yapıyor. İsrail'in, dünyanın en temiz, en dindar adama söylüyor. Sen yeniden doğmalısın. Değil onlar. Atlatıyorum ayet 5. İsa şöyle cevap verdi. Sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bir kişi sudan ve ruhtan doğmadığını Allah'ın krallığına giremeyecek. Bedenden ne doğarsa bedendir. Ve ruhtan ne doğarsa ruhtur. Sana dedim ya, yeniden doğmalısın, ona şaşma. Rüzgar nerede isterse orada esiyor. Sen belki onun sesini işitiyorsun ama nereden geliyor, nereye gidiyor onu bilemezsin. İşte ruhtan doğmuş olan her kişi de öyledir. Evet. Bakın İsa ne diyor burada? Yeni doğuş bedence değil, ruhsal bir yeni doğuştur. Sana Çok doğru bir şey dedi. Yani bir kişi sudan ve ruhtan doğmalı. Sudan ve ruhtan. Ne demek bu? Bu ikisi bir iç içe. Bu ikisi birlikte. İsa Mesih vaftiz olurken, çünkü kendisi de vaftiz oldu. Yahya onu aldı. Önce istemedi. Nasıl ben seni vaftiz mi edeyim? Sen benden çok daha kutsalsın. Yok senin günahın. Ama İsa'daki şimdilik buna izin ver. Bütün doğruluğu tutmalıyız. Ve İsa vaftiz oldu. Su içinde. Hani bir kişiye izin verdi. Onu bütün bandırsın suyun altında. Bir çeşit ölüm, bir çeşit cenaze, bir çeşit gömülmek, değil mi? Ondan sonra sudan çıkınca ilginç bir şey oldu. Ve o da yazıyor. Gökleri açıldı. Ve kutsal ruh, Allah katından, Allah'ın ruhu, Allah'ın kendisi. İsa'nın üzerine geldi. Hatta öyle güvercine benzer bir şekilde bir şeyler gördüler ama tam söz bulamadılar. Onun için güvercin diyor. İşte gökten aşağı indi. Sudan ve ruhtan. Görüyor musunuz? İsa iki defa bir olayda iki türlü vaftiz oldu. Su ile vaftiz ve ruhla vaftiz oldu. Ve her bir kişi, her bir imanlının hayatında da aynısı gerçekleşiyor. Vaftiz olunca kabul ediyorsun. Ben günahlıyım. Öyle günahlı ki bana hiçbir çalım yok. Hiçbir iyileşme fırsatı yok. Benim benliğim gömülmeli. Cenaze lazım, bir doktor. Yok, bokluk. At onu. Fayda yok. Ancak öyle yeniden çıkıyorsun, sudan çıkınca hani yeni bir kişi oluyorsun. Ve o zaman Allah ikinci bir şey yaptı. Nasıl İsa'ya kutsal ruh onu başka bir biçimde verdi. Aynı olarak bize de kutsal ruhu veriyor. Allah'ın ruhu bizim üzerimize geliyor ve içimizde bizimle birlikte çalışmaya başlıyor. Tamam mı? İşte yeni doğuş böyle. Yeni doğuş bedenci olmaz dedik. Nikodemus'un sorusuna yani hayır diyoruz. Yani ikinci defa ana rahminden çıkmak zaten olmaz. Olabilirse de fayda getirmeyecek. Çünkü ana rahminden girerse ve ikinci defa çıkarsan çıkan o ikinci sen gene sensin. Gene aynı çürük mal. Değişen bir şey yok. Hayır. Beden değil, ruhtan yeniden doğmak lazım. Büyük bir ders. Çünkü mesela bugünlerde gittikçe daha popüler olan böyle bir inanç var. Bu Hinduizm'den, İndiya'dan gelen bir inanç. Bunu diyoruz reenkarnasyon. İnkarnasyon demek tenleşme, beden alma. Re tekrar demek. Tekrar beden alma. Tekrar ve tekrar bir bedene girmek. Bu nasıl oluyor? Onların inancına göre hayat bir denemedir. Hayat bir testtir. Ve sen bu testte başarılı çıkarsan öleceksin ama senin ruhun dönüyor dünyaya. Tamam mı? Ama bu sefer daha üstün bir kişi oluyor. Mesela şimdiki hayatında bir hamal isen ama iyi namuslu bir hayat yaşarsan o zaman ikinci olarak diyelim büyük bir biznesmen oluyorsun. Ve gene güzel bir hayat yaşarsın. Üçüncü hayatında artık bir kral oluyorsun diye böyle devam ediyor. Ama tabii tersi de doğru. Eğer kötü bir hayat yaşarsan gittikçe iniyorsun bu merdivene. Hatta insandan hayvana düşüyorsun. Yani, öyle bir inanç var. Ne oluyor? Tekrar ve tekrar bir bedenin içine girmek. Ve kişiler, hani birçok Hollywood aktörleri, aktristler artık bu inanca kapılıyor ve bunu yayıyorlar. Avrupa'da gittikçe bu kişi, sor bir kişi, bir komşuna sor eğer Avrupa'da yaşarsan. Sor bakayım, bir önceki hayatında neydin? Demek ki çok ilginç bir cevap verdikler. Çünkü sanıyorlar ki bedenin tekrar ve tekrar doğması bizi bir fayda getirecek. Demek ki ispirtli, yani testi birinci denemede yapamadın. Şoför testi gibi. Birinci de yapamadın. İkinci bir daha dene. Üçüncü bir daha dene. Dördüncü bir daha dene. Ah diyor. İsa fayda yok. 100 tane, 200 tane yaparsan, 1000 tane yaparsan bu testi geçemeyeceksin. Ölüm lazım. Yani bir tamamen gömülmek lazım. Bedence değil, ruhtan doğmak lazım. Şimdi İsa bu konuyu biraz daha da derine giriyor ve bize daha detaylı anlatıyor nasıl oluyor. Nikodemus, ayet 9. Nikodemus ona cevap verip dedi, bu şeye nasıl olabilir? Ve İsa biraz bir laf atıyor. Sen İsrail'in büyük muallimi misin? Bunu mu anlamıyorsun? Şimdi İsa devam ediyor ayet 12. Size dünyadaki şeylerden anlatırdım, siz de iman etmediniz. O vakit size gökteki şeylerden anlatırdım mı, nasıl iman edeceksiniz? Ve kim gökten indi, ondan başka hiç kimse göğe çıkmadı. O da insan olur. Yani benim istiyorsunuz. Ben gökten indim. Benden başka sana gökteki şeylerden hiçbir haber veremez. Ben gökten indim. Bir Allah kulağıma bir şeyler söyledi. Gökten indim diyor. Ve o yüzden ben oradaki durumu çok iyi biliyorum. Oradaki durumu ancak ben size anlatıyorum. Ve ben size yol göstereceğim, yeniden doğmak nasıl oluyor? Ve şimdi önemli olan bizim için ayet 14 ve 15. Ve burada İsa eski antlaşmada, yani Tevrat dediğimiz kitaptan Sayılar 21. bölüm şöyle bir olay anlatıyor. Musa bir vakit ıssız yerlerdeyken yılanı yukarı kaldırmış. İnsanoğlu da aynı öyle lazım yukarı kaldırılsın. Öyle ki ona her kim iman ederse maaf olmasın ama onun sonsuz yaşamı olsun. Arkadaş, sen istiyor musun sonsuz yaşamın senin olsun? Bak İsa burada bir yol gösteriyor. Tabii ki böyle okurken biz bunu anlayamıyoruz. Çünkü Tevrat'ta eski antlaşmayı bilmiyoruz. Onun için şimdi bu olaya dönüyoruz ve oradaki yazıları gözden geçirelim. Bakın bu olay nedir? İsrail halkı Musa ile birlikte ıssız yerlerdeyken, İsrail halkı 430 sene Mısır'da köleyken Rab onları büyük bir güçle oradan çıkardı. Ve Kızılderiz'den geçtiler. Rab onlara dedi ki siz köle halkından, köle durumundan gerçek bir halk olacaksınız ve ben sizi öyle bir yere götüreceğim. Fidre Bal Akino'da. Ve o devlete gireceksiniz. Bugünkü Kenan, Filistin bölgesi. Ama ne olur? Onların itaatsızlığı yüzünden 40 sene, aslında birkaç aylık bir yolculuk yapacaklar. Ama bu 40 sene sürdü. 40 sene dolandılar. Ve en sonunda ancak oraya girebilirler. Musa ile birlikte bu 40 sene geçirdiler. Ve şöyle bir olay oldu. Sayılar 21. bölüm ayet 4'ten. Yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak şikayet ettiler. Çölde ölelim mi diye bizi Mısır'dan çıkardınız. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Demek. Allah onlara gökten ekmek yağdırdı. Seneler boyunca ve onların bıkmışlar. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü. Binlerce kişi ölmeye başladı. Çünkü şikayet ettiler. Rab ceza olarak yılanlar gönderdi. Bir yılanın ısırması korkunç bir şey. Hemen ölmüyorsun ama birkaç saat içinde. Yani bu birkaç saat içinde yavaş yavaş bedenin şişiyor. Artık zehir, otalak senin bir kanına girmiş ve onu çıkaramıyorsun. Ne yapacaksın? Bir çağrı lazım. Bunun acelesi var. Bekleyemezsin daha yarına kadar. Boş verin. Bir kere yatayım da yok uyanamayacağım. Rab da bu cezayı onların arasına gönderdi. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Ne oldu? Tövbe ediyorlar. Pişmanlık getiriyor. Anladılar artık kendi yaptıklarını. Ondan sonra diyor, Musa dua et. Dua et. Rab affet onları. Ama ne oldu? Bakın, Rab Musa'ya dedi ki, bir yılan yap ve onu bir derenin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır. Böylece Musa tunç ya da bakırdan ve yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Bakın, niçin Rab öyle bir yol seçti? Değil mi? Musa dua etti. Yeterli değil miydi yani mesela? Tövbe ettiler. Dua etti, hadi tamam, bağışlayalım seni deseydi, yeterli değil miydi? Ama öyle ilginç bir şey var. Mesela belki 3 metre yüksek bir sırık yapıyor. Sırığın üzerinde böyle bakırdan yapılmış bir yılan ortaya koyuyor. Ve ne oluyor? Bu da yeterlidir. Bir kişi olduğu yerden kalkıp bu sırrın dibine gelecek, yılana bakacak ve ancak o zaman şifalanır. O zaman yaşayacak, o zaman bu beden üstündeki zehir, bu otalak ona zarar yapmayacak. Neden Allah acaba kişileri iyileştirmek için öyle garip, öyle değişik bir yöntem seçti? Neden Musa sadece onlar için dua etmedi ve bu kadar yeterli olsun? Olamaz böyle, Rab böyle bir yol seçsin. Allah neden insanların günahlarını öylesine affetmiyor? Neden bir kurban lazım? Bu çok duyulan bir itiraz, çok sorulan bir soru. İsa neden lazımdı ölsün? Olamaz mıydı? Allah madem biz tövbe ediyoruz, bizi öylesine bağışlasın günahlarımızı. Ve bu ilk bakışta belki biraz mantıklı bir soru gibi gözüküyor. Ama biraz daha derin düşündük mü hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Sen düşün, bir hakim var burada. Bir sedyen. Ve bu adam günde 20-30 tane dava görüyor. Durmadan kişiler onun önüne çıkıyor ve kendi suçlarını söylüyorlar. Birincisi geliyor, hakim söylüyor, ne yaptın? Ha? Araba mı çaldın? Yok bir şey. Hadi geçirmesin. Hadi bu sefer bir göz yumdu. İkincisi geliyor, ne? Bankamı soydun? Cık, yok bir şey. İnsanlık hali. Üçüncüsü geliyor, ne? Sen kendi ananı mı öldürdün? Yapmadın. Ama neyse, geç. Öyle bir hakime, öyle bir sidiye ne diyeceğiz? Hı? Öyle bir duruma razı mıyız? Hani tabi ufak şeyler dersen büyük şey ama ufak ile büyük suçların arasındaki sınır nerede? Sen mi karar verdin? Hayır. Doğru bir hakim, doğru bir sidiye ceza vermek zorunda. Mutlaka. Yoksa iş mi yapmıyor? Yoksa bütün sistem çöküyor. Anarşiye oluyor. Aldanmayalım. İnsanlara da öyle bir davranışı kabul edemiyoruz. Ne kaldı sonsuz ve kutsal olan Allah'ta. Yani Allah büyük günahkarları yok etsin. Büyük günahkarlar. Hani böyle Hitler, Stalin, Mao gibi milyonlarca insan öldüren kişileri, onlar cehenneme hak ediyorlar. Gitsinler, ödesinler, yok olsunlar. Ama benim için olmaz ya. Ben onlar gibi değilim ya. Hı? Ya peki sınır nerede? 40 milyon kişi öldürdü mü? O zaman cehenneme hak ediyorsun. 1 milyon kişi öldürdü mü? Yine hak ediyor musun? Aha. Peki 100 kişi öldürdü mü? Sınır nerede? 1 kişi öldürdü mü? Hı. Bir abort yaptın, bir kürtaj yaptın, o da insanı öldürmektir. Hı. İşler biraz karışık olmaya başlıyor değil mi? Biraz hoşumuza gitmemeye başlıyor. Sınır nerede? Allah ya bütün günahkarları cezalandıracak ya da hiç görünmüyor. Günahın fiyatı ölümdür. Ve o mutlaka ödenecek. Aldanma. Ve sen onu nasıl ödeyeceksin? Ancak sonsuz bir ölümle. Yok aldanma. 100 sene cehennemde de çıkıyorsun. Aldanma. Hani biraz dua edecekler sana, biraz kurban kesecekler sana ve çıkıyorsun. Hayır. Sonsuzluk var burada. Allah sonsuzlukta yaşıyor ve senin günahlarını sonsuzlukta her zaman şimdi gibi görüyor. Değil eskiden, değil şimdi, değil yarına. Her zaman sen bu günahı işliyorsun Allah'ın gözünde. Onun için sonsuz bir ölümü hak ediyoruz. Günahın fiyatı ölümdür ve o mutlaka ödenecek. Onu nasıl ödeyeceksin dedi. Peki o zaman umut yok mu? Hepimiz mi sonsuz ateşin içine giriyoruz? Öyle bir şey olsa biz İncil sözünü kullanmayacağız. Çünkü İncil direktçe iyi haber demek. Var bir iyi haber, var bir müjde. Allah seni seviyor, bir çare yaptı, bir çıkış yolu açıkladı. Şimdi gene bir ayet okuyacağım. Bu gerçekten benim kafamı yani patlıyor. Patlattırıyor. Bakın 2. Korintiler 5:21 ve 19. İsa'nın işini anlatıyor. Bakın. Allah günah bilmeyen kişiyi bizim için günah yaptı. Öyle ki biz o kişide Allah'ın doğruluğu olalım. Allah Mesih'te idi ve onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bizi de barıştırma sözünü emanet etti. İşte yeni doğuş böyle oluyor. Şimdi oradaki bağlantıyı anlıyoruz. Neden İsa o tunç yılan meselesini ortaya attı? Nasıl dedi? Bu Musa bu yılanı, bu bakır yılanı nasıl kaldırdı? Beni de öyle kaldıracaklar bir gün. İsa ve yılan. Yani bir imanlıyken bunu sanki kabul edemedim. Bana çok garip geldi, ters geldi. Nasıl? İsa kuzudur. Anladım. İsa iyi çobandır. İsa asmadır. Güzel şey ama İsa yılandır. Sanki oymuyor, yakışmıyor değil mi? Nasıl bunu anlayacağız? İşte bu da söylüyor. Allah günah bilmeyen kişiyi bizim için günah yaptı. Günah bilmeyen kişiyi bizim için günah yaptı. Bakın, demiyor günahlı yaptı. Demiyor günaha benzer kıldı. Demiyor İsa günahı sırtında taşıdı ya da böyle bir şey. Hayır, İsa günah oldu diyor. Oldu. Çok zor anlaşılıyor değil mi? Ama bak, ne oluyor burada? Demek günahın yerine geçti. Evet, şimdi oradaki bağlantıyı anlıyoruz. Nasıl o bakır yılan eten yılanların karşılığıydı, İsa da günah oldu diyor. Tabii bugün bizim problemimiz yılanlar değil ama problemimiz günahtır. Bize kesin ölüm getiren odur. Ve insanca çare yok. O günah senin ölümüne sebep olacak. Sonsuz ölümüne. Allah'tan sonsuzca ayrı kalmaya sebep olacak. Onun için diyor İsa günah oldu. Evet. Allah günahı bilmeyeni, günah bilmeyen kişiyi, evet İsa öyleydi. Günah bilmeyen bir kişi değil, peygamberler gibi zayıf insanlar ama tertemiz bir günah kurdur. İşte Allah onu aldı ve senin büyük pis, bütün bu pisliğini, bütün günahlarını, bütün gizli düşüncelerini, bütün yıkıcı, yaralayıcı sözlerini, bütün o botluğu, bütün o zehiri, bütün bu atalığı alıp İsa'nın üzerine koydu. Transfer et. Transfer et. Sana ne kalıyor? Nasıl bunu geçerli görüyoruz? Hatırlarsan yeterli değil dua etmek, yeterli değil bu bakırdan yılan orada yapılsın. Kişi lazım da kalkıp onun dibine gelsin de ona baksın diyor, baksın. Kendini Musa'nın zamanına koy. Kendini o İsrail halkının yani çöl kalabalığın içine koy. O kalabalık halkın birlikte çölde geziyorsun. Sen de herkes gibi Allah'a karşı kafa kaldırdın, ağlaştın, istemedin. Allah kurtuluşunu böyle inkar ettin. Ey sen de kimsin Allah'a? Sen de kimsin? Karışma yapın. Ve şimdi zor günler gelince nasıl yavaş yavaş görüyoruz, nasıl etrafımıza bakıp görüyoruz. Yani iki haftadan beri dünya kökten değişti. Ve anlıyoruz bir şeyler oluyor, koku geliyor. O zaman gittikçe daha fazla aklına getiriyorsun. Sanki yüreğinde bir şeyler oluyor. Hissetmeye başladın o zehiri, bu otalığa hissediyorsun. Allah'ı unuttum değil mi? Şimdi nasıl ona dönersem, bugün ölsem, yarın ölsem ne olacak bana? Ne yapabilirsin? Her geçen saatte bu zehir, bu otalık senin bedeninde, kanında dolaşıyor. Durumun daha kritik oluyor. Anlıyorsun, azıcık daha kesin öleceksin. Ama kulağına bir söylenti geldi. Allah Musa'ya bir çağrı verdi. Onun yanında bakırdan bir yılan var. Ama o yeterli değil. O otomatik işlemiyor. Son gücüne kafanı kaldır. Sürükleyerek de olsa oraya git. O yılana bak. Yani İsa'ya bak. Ve baktığın anda senin içindeki zehir yani anılır ama oluyor. Otomatik kurulacak. İşte yeniden doğmak budur. Yeniden doğmak budur. Umarım bunu şimdi anladın. Umarım şimdi yüreğinde bir şey hissediyorsun. Hissediyorsun. Ve belki bu sözler sana yeni geliyor. Yanında mutlaka bu İncil'i daha iyi bilen kişiler var. Onlara sor. Onlar sana yol gösterecekler. Ama arkadaşlar bu 2. Korintiler ayetine daha dönmek istersek de şimdi konuştuğum eskiden beri yani imanlı olanlara bak ne diyor? Allah Mesih değildi ve onlar dünyayı kendisi ile barıştırdı. Şimdi de bize de barıştırmaz sözünü emanet etti. Bu çok derin. Barıştırma sözünü emanet etti. Bak biliyor musunuz? Bu bizi konuşuyor. İmanlılara konuşuyor. Bu söz artık, bu müjde, bu barıştırmaz sözü bizim elimizde. İsa yok mu inanılır? Bedence yok. Sen onun elisin, sen onun ağzısın, sen onun ayağısın. Sen gidip de bu barıştırmaz sözünü dağıtmasan, kişileri çağırmasan nasıl barıştıracaklar? Sen bu haberleri, bu gerçekleri kişilere anlat. Sanıyorum biz bu imanlı hayatımızdaki uykudan yavaş yavaş uyanıyoruz. Bu dünya sarhoşluğundan yavaş yavaş ayılıyoruz. Paralar, düğünler, zenginlikler bizi deli yaptı son 10 sene içinde. Yavaş yavaş uyanıyoruz. Anlıyoruz gerçek şeyler nedir, real olan şeyler nedir, kalıcı hakikatler nedir. Onun için bütün kardeşlere çağırıyorum. Şimdi kendimizi düşünme zamanı değildir. Kendisi keyfimizi aman virüse kapmayalım düşünceye için zaman yok. Şimdi zamandır tohum etmeye, şimdi zamandır yani barıştırmaz sözünü yaymaya. İki hafta önce bu olağanüstü hal ilan edilirken yani Bulgaristan'da böyle general çıktı kameranın önünde çok büyük bir show yaptı, çok büyük bir numara yaptı. Adam dedi, Sekaran evremiz akupon. Şimdi parti yapmanın, şimdi eğlenmenin zamanı değildir. O belki kötü bir anlaşılmını söyledi ama bir gerçek payı var bizim imanlılar için. Şimdi yani evrimci zamanı bitti ve aynı zamanda korkuya vermeyelim ama işte bu barıştırmaz sözü bize emanet edildi. Tam şimdi zamanıdır. Yani onu kullanalım, onu yayalım. Rab sizinle olsun. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Ve merak eden iki gün sonra çarşamba günü yani 7:30'da Vahiy kitabının 5. mezhebini açacağız. Rab sizinle olsun.